Ayrım 44.
Joseph Nebo bol zamanları varmış gibi sakin sakin Şeyh Cerrah'a doğru inen savaş arabalarını seyrediyordu. Bizi korkutmaya çalışıyorlar diye düşündü. Yenilmez sanıyorlar kendilerini. Arap zırhlı araçlarının yaklaşmasıyla karargahında yedek bırakılan 30 askerin duyduğu gerçekten korkuydu. Bazıları öylesine titriyorlardı ki yerlerinden kalkamıyorlardı. Hepsi de barınaklarından çıkmayı reddediyorlardı. Nebo tabancasını çekti, silahını en baştakine çevirerek "Üçe kadar sayacağım, ateş etmeden çıkmaya bak" diye bağırdı. Askerlerinin hepsi çıktığında Nebo onları hazır ola geçirdi ve bir söylev verdi. Birbirlerini yüreklendirmek istercesine hatik vahı söylemeye koyuldular. Önce titrek çıkan sesleri kısa süre sonra güvenle yükseldi ve Nebo küçük birliğini savaş mevzilerine doğru götürebildi. Az sonra geri dönmüştü. "Şimdi sıra sende," dedi Charney'e. Genç Amerikalı bütün kaslarının gerildiğini hissetti. New Yorklu hahamın oğlu ağır makinelisi sırtında komutanını izledi. Ardında iki arkadaşı mermi şeritlerini taşıyorlardı. Nebo şimdi Arap lejyonunun iki makineli bıraktığı yerden saldırıya geçmeyeceğini biliyordu. Yine de zırhlı araçlar iyice yaklaşmadan yollarını kesmek istedi. Carmi, Charney ve iki yardımcısını kum rengi savaş arabalarının geçeceği yolun kıyısındaki boş arsaya götürdü. "Mümkün olduğu kadar uzağa sürünün ve mevzilenin," dedi onlara. "Göründüklerinde deliler gibi ateş edin. Elinize dünya kadar cephane olduğunu sanmaları gerek." Charney düşünmemeye çalışıyordu. Çok korkmuştu. Her hareketi büyük bir irade gücü harcamasını gerektiriyordu. Arsanın girişini belirleyen dikenli tellerden yapılma çitin yanında soluk almak için durdu. "Daha ilerle," diye bağırdı Nebo. Charney sürünmeye devam etti. Sonunda silahının namlusunu bir taşın üzerine dayadı. İri ter damlaları sırtını buz gibi donduruyor ve avuçlarını ıslatıyordu. Soluğu kesik kesikti. Bütün Yahudi çocuğu düşleri birden hayatla sonsuzluk arasındaki askerden arınmış bölgede kalıvermenin korkunç kabusuna karışıyordu. Mermiler ıslık çalarak tepesinden geçti ve ardında bir inilti işitti. Geri döndü, yardımcılarından biri ağzı açık, başı kasap satırıyla ikiye bölünmüş gibi yere serilmişti. Bu ölüm Amerikalı Yahudinin bastıramadığı korku üzerinde beklenmedik bir etki yaptı. "İşte," diye düşündü, "başıma gelebileceklerin en kötüsü bu." Birden kendini sakin ve kayıtsız hissetti. Artık korkmuyordu. Tam o sıra iki Arap savaş arabası göründü. O kadar yakındılar, ilerlemeleri de öylesine yavaştı ki Charney lastiklerinin üzerindeki markayı bile seçebiliyordu. Nebo'nun emrettiği gibi uzun bir yaylım ateş açtı. Büyük, çılgınca bir uyanıklık içinde mermilerinin zırha ve lastiklere çarpışını seyrediyordu. Başka Yahudiler de aynı anda savaş arabalarının belirdiğini gördüler. Mendelbaum evinin ikinci katında Gadna gençlerinden biri bağırdı. "İşte geliyorlar." Barış'ın Kudüs üzerine inmesi için 6 gün önce dua eden genç savaşçılar Molotov kokteyllerine sarıldılar. Şefleri Jacob Ben Ur zırhlı araçları teker teker sayıyordu. Artan bir dehşet içinde genç çocuklar da her sayıyı tekrarlıyorlardı. "Birinci kattaki bazuka için kaç roket var?" diye sordu sayıları onu geçtiğinde üçlerinden biri. "3" cevabını verdi bir arkadaşı. "Hayır, 7" diye düzeltti bir üçüncü. Rahatlamaları kısa sürdü. Ben Ur Şeyh Cerrah yolu üzerinde en az 17 savaş arabası bulunduğunu açıkladı. İngiliz ordusunda hizmet etmiş bir Yahudi olan Mişka Rabinovich tam Mendelbaum evinin köşesinde St. George Caddesi'ne karşı bazukasıyla bir taş yığınının üzerine çökmüştü. Gerçekten elinde 7 roket vardı ama Haganah o sabah başlıca kozlarından birinden yoksundu. En iyi nişancısının ustaca atışlarından. Birkaç gün önce bir Davidka mermisinin erken patlaması Rabinovich'in sağ elinin bir parçasını koparmıştı. Nebo'nun çağrısına cevap vermesi için de hastaneden kaçmak zorunda kalmıştı. Bazukayı kullanamadığından hiç değilse atışını düzenleyecekti. Kendi yerine ateş edecek genç Polonyalı'ya üzerine Kudüs 1 kilometre yazılı tabelaya nişan almasını emretti. Sonra da ilk savaş arabası ardında tabelayı gizleyince ateş et. Nebo karargahının damından gücünden çok emin ağır ve gösterişli araç dizisini seyrediyordu. St. George Caddesi'nin ucundaki dönemeçte bir savaş arabası belirdi. Duralar gibi oldu, dosdoğru Şam kapısına gidecek yerde sağa caddeye saptı. Nebo gırtlağında bir şey düğümlendiğini hissetti. Zırhlı araç tuzağa doğru ilerliyordu. Kutsal şehire bir an önce girmenin telaşıyla Arap topçusu Muhammed Necip yolunu şaşırmıştı. Hatasının sonuçları çok ağır olacaktı. Güçlü Arap zırhlı araçları o sabah Kudüs'ün Yahudi kesiminde bir karış toprağı bile ele geçiremeyeceklerdi. Binbaşı Buça'nın Eskişehir'in surlarını işgal eden Abdullah Tel'in askerleriyle bağlantı kurabilmeleri için Bedevi askerlerine doğru Şam kapısına yollanmalarını emretmişti. Savaş arabasının yaklaştığını görünce Rabinovich bir iyimserlik duygusuna kapıldı. "Dünya şampiyonunu belli edecek maçta kaleciyi oynuyorum," dedi kendi kendine. Soluğunu tuttu, yanında genç Polonyalı tetiğe bastı, roket fırladı. Mermiyi tam önden yiyen savaş arabası caddenin kıyısına sekti. Cehennem o an başladı diyor olayı hatırladıkça Nebo. Şoförün yanlışı Yahudi subayın beklediği harekatı başlatmıştı. Ama bu Arapların planlarına girmiyordu. Yarım düzine kadar savaş arabası isabet alan aracın yardımına koşmak üzere göründü. Teğmen Necip kulenin dibinde ölü olarak yatıyordu. Şoförü de yaptığı hatanın bedelini ağır ödeyecekti. İngiliz gazeteci Eric Downtown yakındaki bir otelin penceresinden şoförün bacakları kanlı et parçalarına dönüşmüş, gülünç bir yürüce dışarı çıktığını ve az sonra caddenin taşları üzerinde can verdiğini gördü. İngilizlerden çaldığı Daimler marka savaş arabasından Roy Van Tamir adlı Yahudi de konvoyun geldiğini gördü. Ama ancak üçüncü mermiyi attıktan sonra bir sevinç haykırışı koy verebildi. İkinci Arap savaş arabasının tepesinden de alevler çıkıyordu. Mandelbaum evinin çevresinde amansız bir savaş başladı. Arap piyadeleri ileri atıldılar. Kırmızı beyaz kefiyeler binanın önüne vardıklarında Gadnalı gençler ellerinde kalan molotof kokteyllerini fırlattılar. Pencerelerin birinden komutanları Jacob Ben Urt tek makineli tüfeğin kurşunlarını aşağı boşaltıyordu. Başka bir kapı girintisinde pusuya yatan mahallenin en sofu ailelerinden birinin kızı olan nişanlısı Sarah Milstein tüfeğinin doğrultuda bir lejyon askerinin belirdiğini gördü. Şimdiye kadar hiç silah kullanmamıştı, hemşireydi. Onu öldüremem diye düşündü. Askerin ayakları dibindeki kaldırıma nişan aldı. Sonra rahatlayarak tüfeğini bıraktı, Arap geri dönüp kaybolmuştu. Karşılaştıkları amansız direnmeye şaşan Bedeviler kısa süre sonra baskılarını gevşettiler. Yeniden toplanıp gerçek hedefleri olan Şam kapısına doğru yürümek üzere geri çekildiler. Yara almadan kurtulan savaş arabaları da geri dönmeye başlayınca Mandelbaum evinin bütün pencerelerinden dışarı sevinç çığlıkları taştı. Evleri uçurup saldırganları tuzağa düşürmesi gereken mayınlar patlamadığı halde Joseph Nevo da düşmanın gidişini büyük bir rahatlamayla izledi. Galip Paşa'nın güçlü zırhlı birlikleri arkada üç kalıntı bırakıyordu. Bu zafer haberi birkaç dakikada Kudüs'ün bütün Yahudi kesimine yayıldı. Psikolojik önemi hesaplanamayacak kadar büyüktü. Bir avuç delikanlı Yahudilerin en çekindiği düşmanı Arap lejyonunun zırhlı araçlarını geri çekilmeye zorlamıştı. Bu başarı sarsılanları canlandırıyor, gelecek günlerde değeri büyük olacak bir güven veriyordu yeniden Yahudilere. Hiçbir şey bunu Joseph Nevo'nun genç karısının olayı öğrendiği an kadar iyi anlatamazdı. Arkadaşlarından biri sevinç gözyaşları dökerek evine koştu. Naomi, Naomi diye bağırdı kollarına atılıp. Kocam Kudüs'ü kurtardı. 38. Elle tutulur ve dev bir tanık. Patlamalar çoğalıyordu. Arap lejyonu zırhlı araçlarının başarısızlığını önemsemeyerek Kudüs'ün Yahudi kesiminin merkezini dövüyordu. Mermileri şimdi Dov Joseph'in yardımcılarını topladığı Yahudi ajansının gösterişli binasına yaklaşıyordu. Kudüs'ün beslenmesinden sorumlu kişi camlarla duvarları sarsan gümbürtülere kayıtsız açıklamasına soğukkanlılıkla devam ediyordu. Tembellik kaçınılmaz olarak cesaretsizliği getirir dedi. Halkı her ne pahasına olursa olsun elden geldiğince normal bir hayat sürmeye zorlamamız gerekir. Herkesin görevi başına gitmeye devam etmesi, alışverişini yapması, günlük işleriyle uğraşması gerekiyordu. Kudüs artık devamlı top ateşine tutuldu ve kimsenin elinde satacak şey kalmadığı halde Dov Joseph bütün yiyecek satan dükkanların her gün sabah 8'den akşam 4'e kadar açık tutulması gerektiğini bildirdi. Halka önemli olayları bildirecek günlük bir bültenin yayınlanmasını da kararlaştırdı. Bunun adı Savunucunun Sesiydi. Dov Joseph'in kendisi de görünürde normal bir hayat sürme olanağı bulunduğunun en inandırıcı örneğiydi. Gömleklerini hep zarif kol düğmeleri süslüyordu. Papuçları eskiden olduğu gibi parlak ve kravatı özenle düğümlenmişti. Sadece gömleğinin acınacak görünüşü Kudüs Yahudilerinin çektiği korkunç susuzluğu ortaya koyuyordu. Zor beğenir, inatçı, sırasında sert ve görevine büyük bir ihtirasla bağlı olan Dov Joseph, bu dramatik saatlerde güven ve saygı uyandırmayı biliyordu. Kudüs'ü her şeyin üstünde tutan bir adamdı diyecekti yardımcılarından biri onun hakkında. Gözünden bir şey kaçmıyordu. Bir kamyon şoförü 15 litre benzin istese nedenini soruyordu. Bir fırında 10 somun ekmek eksik çıksa soruşturma yapılmasını emrediyordu. Her sabah saat 4'te Arap topçusunun yol açtığı zararı öğrenmek ve o gün dağıtılacak yiyecek listesinin kendisine bildirilmesini istemek için İAŞ komisi Jakob Piker'e telefon ediyordu. Sayıca çok az olan iş arkadaşlarından bir yardımcı ve iki sekreter önce işinin başına geliyordu. Onu izlemek son derece güçlü diyecekti sonraları sekreterlerden biri. En ufak bir yorgunluk belirtisi göstermiyor, yardımcılarının herhangi birinin de yorulabileceğini kabul etmiyordu. Sekreterlerinden biri günün birinde bitkin düşüp kendisine rapor yazdırdığı sıra yığıldı olduğu yere. Mr. Joseph diye yalvardı. Biraz dinlenmeme izin vermezseniz bayılacağımı hissediyorum. Bayılırsanız yüzünüze soğuk su serperim ve işimize devam ederiz karşılığını verdi sadece. Günlük yiyeceğin dağıtılmasından yarım saat sonra çizelgelerin üzerine eliyle kaydettiği bir dizi rakam geliyordu önüne. Masasının bir gözünde tuttuğu turuncu kaplı dosyada Kudüs'teki yiyecek stokunun son durumu kayıtlıydı. Meraklıların cesaretini kırmak için bu dosyada hiçbir belirli işaret yoktu ve Dov Joseph gerçek durumu bütünüyle yalnız kendisinin anlayabileceği biçimde kurmuştu örgütünü. Kendini de meslektaşları gibi çok sıkı bir rejime zorluyordu. Üzerinde bir damla reçel ya da bir parça helva bulunan iki dilim ekmek. Yahudi Ajansı kantininin inatla çay diye adlandırmaya devam ettiği şeyden de bir fincan. Günlük işi pilli bir lambanın ışığında gece yarısına kadar sürüyordu. İşlerinin çokluğu halkın morali yönünden çok önemli saydığı bir şeyi yapmasına engel olmuyordu. Düzenli olarak şehrin sokaklarını arşınlamaya çıkıyor ve ürkek halka hep "Yihye Tov, işler yoluna girecek" sözlerini tekrarlıyordu. Yine de Dov Joseph görünürde normal bir hayatı devam ettirmek için en fazla günlük 3 öğün yemeye güveniyordu. Ama günde 3 kere önlerine koymalarını istediği tabaklarında Kudüsler 1948 yılı Mayıs ayı sonunda doğru dürüst bir şey bulamıyorlardı. Günde 900 kalori, yani 2. Dünya Savaşı süresince Nazilerin Bergen-Belsen kampındaki yaşayan ölülere verilenden ancak 200 kalori fazla. Arap topçusunun ateşi ve yiyecek peşinde koşmak saplantı haline gelen işler oluyordu. Aşağı yukarı ıssız yollarıyla Kudüs gündüz bir hayalet şehir görünümünü alıyordu. Elektrik akımının yokluğu geceleri çok kasvetli yapıyordu. Hem suyun buharlaşmasını hem de Arap berbilerine hedef olma tehlikesini azaltmak için su dağıtımı gece yarısı yapılıyordu. Bütün bu tedbirlere rağmen kuşatma sırasında 6 tanker şoförü top berbilerine hedef olup ölecekti. Kara borsa ve değiş tokuş alıp yürümüştü. Her şey bulunuyordu kara borsada. Litresi 40 lira gibi akıl almaz fiyata maden suyu bile. Viyana kahvesi şehrin kulübeyinde başlıca değiş tokuş borsasını barındırıyordu. Özellikle aranan da sigaraydı. Bir tek sigara için bazı günler yarım somun ekmek ya da bir kutu ringa balığı vermek gerekiyordu. Bu açlar dünyasında çocuklar yine de istediklerini bulabildiler. Bir glikoz stokuna el koyan Dov Joseph hepsine şekerleme dağıtarak savaşı unutturmaya çalışmıştı. Makineli tüfekle Arap lejyonunun zırhlı araçlarına ateş açan New Yorklu hahamın oğlu Carmi Shrine'i ilk yardımcısıyla mevzilenme emri aldığı binanın duvarlarının kalınlığını hoşnutlukla seyrediyordu. Hiç değilse burada top mermilerinden korunacaklardı. Neredeyse 2 gün süren kesintisiz çarpışmalardan bitkin düşüp biraz uyumak için yere uzandılar. Dalarken Charney varlığını bile unuttuğu garip ve hoş bir kokunun burun deliklerinden içeri sızdığını hissetti. Arkadaşlarıyla yan odaya koştu. Şaşkınlıkla terk edilmiş bir çikolata fabrikasında bulunduklarını keşfettiler. Her yanı didik didik aradılar ama topu topu farelerin bile dokunmak istemeyeceği kadar sert ve bayat 10 parça çikolata bulabildiler. Birkaç yüz metre ötede Haganah üyelerinden 3 kişi bu kez daha gerçek bir hazine peşinde sürünüyorlardı. Dirsekleriyle dizleri kan içinde kalan Joseph Nevo, Mishka Rabinovich ve Jacob Ben Ur, St. George Caddesi'nin ortasında hareketsiz duran 3 kara yığınına yaklaşıyorlardı. Cephane dolu kuleleri, topları ve telsizleriyle Arap lejyonunun terk ettiği 3 savaş arabası Haganah için paha biçilmez bir nimetti. Nevo bunları kendi saflarının gerisine çekmeye kararlıydı. Savaş arabaları onarıldığında bütün zırhlı araçların sayısını neredeyse 2 katına çıkaracaktı. Sarah Milstein, Bandelbaum evinin bir penceresinden nişanlısının makinelisiyle üçlüyü koruyordu. Arap nişancılarının korkusuyla Rabinovich şimdiden kafatasının patladığını hisseder gibiydi. Bir moloz yığınının ardına sığınıp kendini sağlam almak istedi. Orada korkusu daha da arttı. Tam önünde yakılıp yıkılmış bir ormandaki ağaç gövdesi gibi gökyüzüne dikilmiş bir ölü bacağı gördü. Gadnalı gençlerin molotof kokteylleriyle can veren bir lejyon askerinden arta kalandı bu. Şaşkınlığı geçip kolunu kaplayan alçının ay ışığında yerini belli edeceğine inanan Rabinovich, yoluna devam etmeden küllerle bunu iyice kararttı. Jacob Ben Ura ilk aracın dingiline bir ip bağlamakta yardım etti. Sonra vites kolunu boşa getirmek için aracın sürücü yerine kaydı. Nevo, ara savaş arabasını çekmek için kendi araçlarından birini ilerletti. Savaş arabası Mandelbaum evine doğru yavaşça hareketlendi. Birkaç dakika sonra 3 adam aynı işlemi 2. savaş arabasıyla tekrarladılar. Tam bunu kendi saflarına çekerlerken ele geçirmek istedikleri 3. araç ters yönde yola koyuluyordu. Joseph Nevo ve arkadaşları gecenin karanlığında düşmanın kalıntılarını toplarken 40-50 metre ötelerindeki Arap lejyonu görevlilerinden Teğmen Zaal Erhabel de araçlarını kurtarmaya çalışıyordu. Kudüs'ten 3000 kilometre ötede o gece Ehud Avriel adlı Yahudinin kafasını kurcalayan İsrail Devleti Hava Kuvvetleri'nin ilk bombardıman uçağının kaderiydi. Kısa süre önce Alman işgalinden kurtulan Südetler bölgesindeki küçük Çekoslovak şehri Zatek kazandığı son başarıya tanıktı. İsrail'i kurtarması gereken hava gücüne bağlı adamların uçakların ve araç gerecin istenen zamanda yola çıkabilmesi için eksiksiz bir hava alanının emrine verilmesi gerektiğine Çek dostlarını ikna etmişti. Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliği Soğuk Harbin batağına gömülürken Amerikan Yahudisi pilotların denetimindeki koca bir hava üssü doğuyordu demir perde gerisinde. 20 Mayıs Perşembe günü Çek hava üssü Zatek'in bir bakıma İsrail havaalanı oluşunu belirliyordu. 3 günden beri Ben Gurion İsrail'e Messerschmitt avcı uçakları göndermesi için Avriel'i sıkıştırıyordu. Yeni devletin gökleri henüz en ufak direnmeyle karşılaşmadan her gece Tel Aviv'i bombalayan Mısır Hava Kuvvetleri'ne aitti. 2 gün önce otobüs garajına bir bomba düşmüş tam 41 kişiyi öldürmüştü. Aceleyle Paris'ten çağrılan Ocean Trade Airways şirketine bağlı tek uçağın pilot ve sahipleri Avriel'in adamlarının çabalarını kuşkuyla izliyorlardı. Bir sürü insan onlara ait DC-4 uçağın içine hayatının en garip yükünü, bir Messerschmitt 109 uçağının tüm gövdesini sokmaya çalışıyordu. 6 hafta önce Haganah'a ilk Çek silahlarını teslim eden Ocean Trade Airways mürettebatı, İsrail Hava Kuvvetleri'nin ilk uçağını da taşıyacaktı. Yine de bu görev Çekoslovakya'daki bir uçuş pistinde başarısızlığa uğramak üzereydi. Nereye çevrilirse çevrilsin Messerschmitt sonunda hep DC-4 uçağının kapısına sıkışıp kalıyordu. Değerli uçağın orada çakılıp kalabileceğini düşündükçe kendi kendini yiyen Avriel, yükleme çalışmalarını heyecanla izliyordu. Krikolarla vinçleri bir kuyumcu ustalığıyla oynatan adamları uçak gövdesini ittiler, çektiler, kaldırdılar, indirdiler ve nasıl olduğunu kimse anlayamadan DC-4'ün karnını yerleştirene kadar çalıştılar. İsrailliler, Çekler ve Amerikalılar bir ağızdan zafer çığlığını koyverdiler. Sonra avcı uçağının İsrail'e varır varmaz işe yarayabilmesi için DC-4'ün içine bomba ve makineli kurşunu doldurdular. Ezer Weizman ve Mordechai Hot uçağa tırmandılar. İsrail Hava Kuvvetleri'nin ilk avcı uçağı pilotlarıydı bunlar. Filistin'e varır varmaz uçağı harekete hazır hale getirmek için iki Çek makinisti de onlarla gidiyordu. Avriel heyecanla güneye doğru gözden kayboluşlarını seyretti. Canlı bir yüzün ortasında pırıl pırıl parlayan binbaşı Jacques Lafon'un gözleri gökyüzünde harıl harıl DC-4 uçağını arıyordu. 4 aydan beri müdürü olduğu Ajassi Havaalanı Yahudi hava trafiğinin gizlice uğrayıp geçtiği yerdi. DC-4 orada benzin ikmali yaptıktan sonra geldiği gibi sessizce son hedefine doğru hareket etti. Artık Yunan zindanlarıyla Arap dar ağaçlarından başka 3000 kilometrelik yol üzerinde inip konaklayabilecekleri yer yoktu. 8 saat sonra umulmadık bir karşılama bekliyordu uçağı İsrail kıyılarında. Don Jose arazisinin Hispane Suiza toplarından atılan gizli mermiler uçağa çevrildi. Mısır Tel Aviv göklerinde öylesine hakimdi ki hiçbir Yahudi topçusu gelen koca 4 motorlu uçağın Araplardan başkasına ait olabileceğini düşünemezdi. Mermilerin arasında zigzaklar çizen pilot 31 Mart gecesi konduğu pistin yakınındaki eski bir İngiliz hava üssü olan Zakir'e doğru indi. Yerde göz kırpan ışıkları fark ettiğinde aldığı rahat soluğun yine de Yahudi mermilerinden kurtulmanın sevinciyle ilgisi yoktu. Kimse Amerikalı pilot kadar yere inmekte sabırsızlanmıyordu. İsrail'in yaşaması için gerekli silahları getirerek oynamış olduğu role şimdilik kayıtsız kalan pilotun kafası sadece güzel bir Parisli kadının bıraktığı acılı anıdaydı. Sevinçten çılgına dönerek kutlamak için kendisine doğru koşan İsraillilere hiçbir tarih kitabını kaydetmeyeceği şeyleri söyledi umurtuyla. Çabuk bana bir doktor getirin, penisilin iğnesi yaptırmam gerekiyor. Hayfa limanında çalışan dok işçileri şaşkınlıkla rıhtımın üzerinde yükselen yığına bakıyor ve boşalttıkları bunca şeyin neye yarayacağını düşünüyorlardı. Ziel Federman tarafından tutulan İskoş ile bir rıhtıma yanaşmıştı. Getirdiği iki düzine paletli araç ve yüzlerce arkalık, öteki iki gemiyle gelen araç gereç ve Avriel'in Messerschmitt'i, İsrail Devleti'nin ilk haftası Haganah'ın dışarıdan aldığı bütün yardımı meydana getiriyordu. David Ben Gurion'un en kötümser anlarında bile öngördüğünden azdı bu. Çok sayıda silahı Akdeniz'den geçirmek düşündüğünden daha zor oluyordu. Dünyanın bu bölgesinde devam eden çatışmalar, armatörlerin, sigortacıların ve kaptanların cesaretini kırıyordu. Birleşik Amerika gibi bazı ülkeler savaşçılara gönderilecek her türlü silah üzerinde sıkı bir ambargo uyguluyorlardı. Bu da Haganah görevlilerini uzun ve tehlikeli yolculuklara zorluyordu. Ben Gurion'un gitgide artan istekleriyle dolu mesajlarına rağmen bütün bu güçlükler silahların tesliminde ürkütücü gecikmelerle kendini gösteriyordu. Oysa Yahudilerin bu silahlara en kısa zamanda ihtiyaçları vardı. İnatla direnmelerine rağmen terazi kaçınılmaz biçimde ateş gücü yönünden üstün olan Araplardan yana ağır basıyordu. Arap ordularının saldırısı umulan Tel Aviv gezisine benzemediyse bile yine de bütün cephelerde ilerliyor ve her savaş günü değerli Yahudi güçlerinden bir taburu eritiyordu. Savunulacak toprağa oranla savaşçı sayısının çok az olduğu güneyde İsrailliler en ürkütücü durumla karşı karşıyaydılar. Bu kesimdeki 27 Yahudi topluluğundan sadece 5'i 30'dan fazla savaşçıya sahipti. Beyerşeba ilerisine yayılan Negev Tugayı'nın topu topu 800 askeri ve ağır silah olarak 20 milimetrelik 2 topu 2 davitkası ve 10 mermisi vardı. Öte yandan Mısır kuvvetleri bir bombardıman uçağı filosu tarafından desteklenen 10 bin askere, bir tank alayına ve 88'lik toplarla donatılmış bir topçu alayına sahipti. Mısır birlikleri iki yoldan ilerliyordu. Özellikle Müslüman kardeşler gönüllülerinin oluşturduğu ve Albay Abdülaziz'in komuta ettiği ilk ordu doğru Kudüs'e gidiyordu. Öncüleri 21 Mayıs günü El Halil'i geçmişlerdi. Kıfar Etzion kibbutzları şimdi Arapların elinde bulunduğuna göre yeni Kudüs'ün göbeğinden 3 kilometre uzaklıktaki Ramat Raşel'e kadar önlerinde bir tek Yahudi savaşçısı kalmıyordu. Mısır başkomutanı General Muavi ikinci bir orduyu kıyı boyunca götürüyordu. Teğmen Muhammed Rifat harita gösterilmeyen kibbutz önünde uğradığı başarısızlıktan sonra taktik değiştirmeye karar vermişti. Rastlayacağı Yahudi topluluklarını teker teker yok edecek yerde çoğunun çevresini dolanarak yol alıyordu. Bu kesimde Mısırlıların ilerlemesini durdurmak için Yahudiler her türlü tank savaş silahından yoksun olan Palmaç'ın Guvati Tugayı'nın 2700 askerini savaşa sürebilmişlerdi. Kuzeyde de Yahudilerin durumu düşündürücüydü. Suriye ordusu 3 kibbutzu ele geçirmiş büyük stratejik önemi bulunan Deganya A ve Deganya B'ye karşı saldırıya geçmeye hazırlanıyorlardı. Bu tehlike David Ben Gurion'a hayatının en kuşkulu anlarını geçirtti. En eski dostlarından biri olan Deganya B şefi, Suriye tanklarını püskürmek için hiç değilse bir tek top vermesini sağlamak üzere ta Tel Aviv'e gelip yalvardı. Topumuz yok diye ona cevap verdi büyük üzüntü içindeki Ben Gurion. Bir topum olsa sana verirdim, belki yarın gelecek.